أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Müsned-i Şihab 568. hadis. Kün fid dünya keenneke garibun ev keenneke abiru sebilin ve udde nefseke min ashabil kubur. Dünyada bir yabancı veya ahirete geçip giden bir yolcu gibi ol. Ayrıca kendini kabir halkından say. Allahu Ekber. Bir peygamber söylemi. Allah'a nasıl kul olacağımızı bize anlatmakla görevli bir insan elbette böyle söyleyecektir. Ondan öğrendiğimiz sözler gibi bugüne kadar söylediği, söylediğine inandığımız, duyduğumuz, öğrendiğimiz şerefli sözlerinden biri. Dünyada bir yabancı gibi ol. Dünyaya yabancı, toprağa yabancı, paraya yabancı, çevreye yabancı, insanlara, akrabalara, tanıdık bildiklere ya da ama bizim görevimiz vardı, hadi say bakalım diyeceksiniz öyle mi? İbadete yabancı, kulluğa yabancı, isyana yabancı öyle değil. Öyle olması gerekmez ki peygamber öyle der mi? Kün fid dünya keenneke garibun, dünyada bir garip gibi ol. Yani dünyada kalmak konusunda, dünyayı sahiplenmek konusunda, dünya hakkında, dünyalıklar hakkında, dünyanın bize sağladığı, sağlayacağı öyle vehmettiğimiz şeyler hakkında bir garip gibi olalım. Bir yabancı. Sahiplenmeyelim. Bizimdir zannetmeyelim. Babamız İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Ne demişti? Ben batanları sevmem. Evet, batanlar sevilmez zaten. Kehf suresinde batmayanlardan söz eden bölümde ne diyordu Cenab-ı Hak? وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا Evet. Ancak Allah katında Allah'ın evet kulumsun, kabul ettim, işte bunlar senin kulluğun dediği şeyler konusunda Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakaralım. Onlar bizim sahip olacağımız şeyler. Onlar bizim şerefimiz. Onun dışında evinmiş, evinin eşyası onların düzeniymiş, yemeğin, yemeğin biçimi ve tadı tuzuymuş ya da malın ve mülkün, dükkanın ve tezgahınmış ama dünya ve dünyalıklarmış, güneş ne kadar güzel, gökyüzü ne kadar güzel, yeryüzü ne kadar güzelmiş, evet ama bütün bunlar senin imtihan salonunun güzellikleri değil mi? Sen onları güzellikte kullanırsan güzeldir, değilse isyanda kullanılınca hiç de güzel olmayacağını bilirsin. Bir insan birine göre çok güzel, diğerine göre hiç güzel olmayabilir de elbette. Neden de o? İnançtan, kafadan, gönülden, hatıralardan, kişiye etkisinden, tepkisinden kaynaklanıyordu. Öyleyse, kün fid dünya keenneke garibun, ev keenneke abiru sebil, ya da bir yolcu gibi, sen sanki yolcusun öyle hareket et, öyle yapalım. Peki ama garip, ama yolcu. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz birinde uyumuşlar. Üzerine yattığı hasırın izleri mübarek şakaklarında iz bırakmış. O ara onun yanına gelen Ömer Efendimiz bakmış ki manzara farklı, içi dolmuş. Kendince üzülmüş, birilerinin dünyasını cennet gibi yaşadıkları göz önüne gelmiş. O kadar değil elbette ama izin verirsen demiş ya Resulallah, şöyle sana bir yastık edinsek, hani az biraz buna göre yumuşak. Bir kerpiç ya da bir hasır parçasından daha yumuşak olsun diye deriyi kılıf haline getireceksiniz, içine hurma lifi dolduracaksınız, yumuşacık olacak. Kuş tüyü mü? Öyle değil tabii. Peki ne demişti aleyhissalatü vesselam? Hayır, buna ihtiyacım yok. Çünkü beni yoluma devam eden bir yolcu kabul et. Yani bir yolcu yoluna devam ederken dinlenmek için bir yer seçmişse, bir ağaç gölgesi, orayı ne kadar düzeltirse, orada ne kadar rahat edeceğine inanırsa, benim dünya hayatımda bu kadardır demiyor muydu? Söyleyin, siz de bir yolcu gibi misiniz? Ama orada ebedi kalacağınızı zannettiğiniz bir mola verdiniz galiba, oradan ötesini unutacak kadar, heyhat. Ama siz ara vermiştiniz. Siz imtihana gelmiştiniz. Siz orada biraz duracaktınız. O sizin duraklarınızdan birisiydi. Ev durağı, dükkan durağı, arkadaş durağı veya evlilik durağı işte o kadardı. O hep başınızda kalmayacaktı. Siz oradan sonra yola devam edecektiniz. Öyleyse kendinizi dünyada bir yolcu gibi ya da bir yabancı gibi hissedin değil mi? Ne kadar güzel aslında. Tedirgin olmak anlamına getiriyormuş bazıları. Yani o zaman dünyanın ne tadı olur diyorlarmış. Söyler misiniz Allah aşkına? Öyle olmayınca dünyanın ne tadı oluyor? Aman tam tatlı dediniz, lezzetli dediniz, bayıldınız, her şeyinizi fedaya hazır oldunuz. Uçuverdi değil mi elinizden? Aman oğlunuz, vay bu kızınız, arabanız hem de nasıl da hayatınızın ta kendisiydi. Her şeyinizi vakfetmeye çalışmıştınız. O koltuğunuz, o kanepeniz, o yazlığınız, bu kışlığınız veya bu kamelyanız, bu güneşliğiniz, her şeyiniz, neyse çiçeğiniz, çiçekliğiniz. Ama kalmadı değil mi sizde? Ya siz ondan zorunlu ayrıldınız ya o sizden zorunlu ayrıldı değil mi? Bilmiyorum. Yeri mi, ilgili mi değil mi ama anlatma zorunluluğu çektiğim yerlerde bocaladığımı bilirsiniz. Başka çarem yok. Siz mesela sigara içen birisinin buna meftun oluşu dönemi sonra ciğerlerinden bir arızayla ya da kalpten bir sıkıntıyla onu bırakma anını düşünün. Ne kadar da acı, ne kadar da endişe verici bir beraberlik ve ayrılık değil mi? Çok seviyordu. Her şeyiydi, kimseyi dinlemezdi. Alışmaya başladığı dönemde ne dayaklar yemiş, ne çileler çekmişti, ne sıkıntılarla devam ettirmişti. Ekmek parasına sigara almıştı. Ama bugün bırakmak zorundaydı. Ya onu zorunlu bırakıyor, ya o onu zorunlu bırakmaya teşebbüs ediyordu. Öyle değil mi? Öyleyse dünya değer mi? Deyin. Yani yolcusunuz. O kadar uğraşmayın. Biraz sonra gideceksiniz. Hep sizin olmayacak ama insanlar ahlede ilel art mantığıyla Araf suresinde karşımıza çıkan bu ifadeyle söylüyorum. Ahlede ilel art düşüncesiyle sanki arza çakılı kalıp ebedi kalacaklarını zannediyorlar da bu yanılgıyı hayatlarının tümüne şamil bir uğraşıyla dolduruyorlar. Sonra heyhat değmezmiş meğer ama diye ölüp gidiyorlar. Ya hasta yataklarında veya hastane köşelerinde bu pişmanlığı katmerlemeye çalışıyorlar. Çünkü yanlarında kimse kalmamış. Onlar da kendilerinin genç ve dinçken peşinde koştuğu şeyler için ömür tüketmekle meşguller. Çünkü niye yanına gelsinler de? Ne anlamı var da bunun? Bir de sözün sonu, bütün bunları sanki süslüyor, güzelleştiriyor, katmerlendiriyor, daha bir tatlı hale getiriyor. Ve udde nefseke min ashabil kubur. Sen kendini kabir halkından say. Sanki kabir ashabındansın. Sanki mezarda yaşıyorsun. Sanki onlardan birisisin. Ne anlamı var kabir ashabı oluşun? Düşündünüz herhalde. Tekrar yeniden hatırlayalım. Şu aklınıza gelen şeyleri lütfen siz de bana ulaştırmaya çalışın. Ben sesli düşünüyorum. Dinleyin. Mezarda insanlar hesap kitapla baş başalar. Öyle yaşasak hayatta. Mezarda insanlar dünya ve dünyalıkların ne anlama geldiğini bilmiş durumdalar. Öyle yaşasak hayatta. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurun huzurundalar. Onu işgal etmişler, onunla beraberler. Dünyada da öyle yapsak, yani kendimizi bilsek, nereye doğru gidiyoruz bunun farkında olsak. Mezarda insanlar anlamıştır. Dünya kaç eder? Eşya nedir? Değerler sisteminin ne anlamı vardır? Yani insanlar, konu komşu, hısım akraba, eş dost, tanıdık bildik, bütün oğul, kız, ana baba ne varsa, ne eder, neye yaramıştır, anlamıştır insanlar mezara inince. Ya da dünya dolusu malı olsa, bir benzeri daha olsa, dünya kaplayacak kadar altını gümüş olsa, bütün bunların ne anlama geldiğini bilmiştir mezardaki. Biz mezara girmeden bilsek. Çünkü doğunca öyleydik zaten, yeniden o hale geldik. Bunun bilincinde olsak ne dersiniz? Evet, benim anladığım bunlar, benim hatırladığım bunlar. Siz dünya hayatını yaşarken sanki kabir ashabı gibi yaşayın. Yani daha bir hesap bilinciyle. Ölmeden önce kendinizi hesaba çekme bilinciyle yaşayın. Daha kolay olur, daha rahat edersiniz, daha huzur duyarsınız elbette. Bir dünya hayat programının ana çizgilerini duyduk aleyhissalatü vesselam'dan. Yeniden okuyorum. Kün fid dünya ke enneke garibun ev ke enneke abiru sebil ve udde nefseke min ashabil kubur. Dünyada bir yabancı veya ahirete geçip giden bir yolcu gibi ol. Ayrıca kendini kabir halkından say. 569 Kün kani'an tekün eşkeran nas. Sana verilenle yetinip kanaatkar ol ki insanların en çok şükredeni olasın. Öyle bir ihtiyacın varsa, yani ben şükür konusunda bir numara olmak istiyorum diyorsan, işte sana bir yol. Yapacağın iş, Allah sana ne verdi, ona kanaatkar ol. Yani, ama yetmiyor, Allah'a karşı sahtekar mı olayım, ya Rabbi yetmiyor işte verdiğin demeyeyim mi, diyesi geliyor kimilerinin. Demek, haşa, estağfirullah, ne desem ki nasıl başlasam, Allah sana tahsisatında yanılmış mı diyeceksin? Ha, sana sormalıydı belki de, öyle mi? Ne kadarı, nereye, ne harcayacağını sana sormalı ama yani ben fazla bir şey istemiyorum ki diye başlıyor adam. Zaten bu ama denilen ne menem şeyse, o ağızdan çıktı mı başlarlar tevillere, nice nice yollar açılır, şeytan yolu gibi. Evet, dinliyoruz. Yine de saygıyla dinliyoruz. Sevgi ve şefkat ve merhametle reddediyoruz dediklerini insanların. Bir kere daha dinleyelim. Diyorlar ki, yani bir insan olarak ben insanlık haklarımı kullanmak için şu kadar mala, bu kadar paraya, bu kadar çevreye, bu kadar havaya, bu kadar civaya ihtiyacım yok mu? Evet, ama bunu tespit eden sensin değil mi? Tamam. Peki Allah bütün bunları karşılayacak kadar sana rızık vermediyse, şimdi sen inancınla Allah konusunu yeniden gündemde tut bakalım. Yani Allah bunları sana ya gaddarlık etmiş de vermemiş, ya zulmetmiş de vermemişse, ya da Allah unutmuş da vermemişse, ya Allah bilememiş vermemişse, ya Allah sana sormamış yanlış yapmışsa mı diyeceksin? Hayır hayır, asla, estağfirullah demeye başlıyor. Peki ama ne demek istiyorsun? Bütün bunların ihtiyaç olduğunu sen söylüyorsun. Ama peygamber demeden daha itirazı hemen ortaya koydun değil mi? O peygamberdi tamam ama ben peygamber değildim. Ama Ebu Bekir Ömer diyecek zaten cesaretim yok çünkü onlarla birlik, peygamberle birlik yaşayan insanları hepten diskalifiye ettin. Peki ne yapmamız gerekir? Sen, sana ait ihtiyaçları sen belirleyeceksin. Bugünün peygamber makamında olanı, Allah'ın bize tahsisatında söz sahibi, nazlanma makamında olanı sensin galiba, öyle mi? Bu da ona hakaret kabul ediyor. Üzüldün, bozuldun, canın sıkıldı, ne desek, ne yapsak ki söyler misin? Evet, kanaatkar olacaksın. Yani Allah'ın sana rızık olarak ana karnında tahsisatına evet diyecek, kabul edeceksin ve onun senin kulluğun için yeterli miktarda olduğunu bileceksin. Ama ya Rabbi diyor adam, amayı ekledi ya. Yani sen bana zekat verecek kadar mal vermedin. Ben hep zekat alma pozisyondayım. Üstelik zekat verenlerin aman Allah'ım ne kadar ve ne kadar ve ne kadar ne kadar sevapları, imkanları olurmuş, kullukları olurmuş. Beni onlardan mahrum ettin sen ya Rabbi demeye kimin yetkisi olur? Evet, Allah kimisine daha çok, kimisine çok çok daha çok vererek, kimisine de yeterince vererek imtihan ettiğini kabul eden insanlar rahat ve huzur içindedir. Evet, Allah kimisine öyle verir imtihan eder, kimisine böyle verir imtihan eder. Buna böylece inanıyoruz, bunu böylece kabul ediyoruz. Verilene böyle bir kanaatkarlık ise kişiyi insanların en şükredeni yapacaktır. Yani şükretmek, Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanmak demektir. Demek ki nimetlere ilk şükür, onun yeterince verildiğini kabullenmek demektir. Yani Allah bize ne verecekse, ne vermişse, ne vermeyi taahhüt etmişse, garanti almışsa, o bizim için yeterli miktar demektir. Artık onu öylece kabul edince, başta şükrümüzü eda etmiş, ifa etmiş oluruz. Sonra o verilenlerle kulluk yapmaya çalışırız. Allah şöyle gören bir göz, böyle duyan bir kulak, böyle duyamayan bir kulak, böyle bakan bir göz, böyle bakan bir göz, şöyle söyleyebilen, şöyle de söyleyemeyen bir ağız vermişse, bu Allah'ın bize nimetidir. Şu kadar mal, bu kadar malsızlıkla imtihan etmişse, aynı sonuçlar doğuracaktır. Hadisi tekrar okuyorum. Kün kani'an tekün eşkeran nas. Sana verilenle yetinip kanaatkar ol ki insanların en çok şükredeni olasın. 570 Kün veri'an tekün abeden nas. Ve aklili tahik فَاِنَّ كَفْرَةَ الطَّحِكْ تُم۪يتُ الْقَلْبِ Günah ihtimali olan şeylerden sakınan vera sahibi ol ki kulların en iyisi olasın. Gülmeyi azalt, çünkü çok gülmek kalbi öldürür. bir kitapçı dükkanına girdim. Sahipleriyle merhabalaştıktan sonra bir kenara oturdum. Baktım ileride bir masada bir delikanlı bana bakıp gülüyor. Olabilir dedim. Yanıma gelse, merhaba etsem, ben yanına gitsem dedim sonra. Kalktım, vardım yanına. Hayrola dedim, gülüyorsun. Seni görünce gülmek geldi aklıma dedi. O zaman dedim, bana gözlerin gülmesi ve ağlamasıyla ilgili bir hadis söyleyeceksin. Bu benim hakkım sanırım. Tekrar güldü ve gülümsedi. Dedi ki, İnşallah. Çünkü aklına geleni söylemeye çalıştı, beceremedi, toparlayamadı. Ben dedim kitaplara bakıyorum, mutlaka isterim, gel yanıma dedim. Biraz sonra geldi ve hatırladığını bana da söyledi. Dedi ki, aleyhissalatü vesselam buyururlar ki dedi, benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Neyse dedim, güzel bir hatırlama ama bu insanın gülmesiyle ilgili, gözlerin gülmesi ve ağlaması değil elbette dedim. Dedi ki ikinci hadis onunla ilgili olsa gerek. Kıyamet gününde iki göz var ki onlar ağlamayacaklar, gülecekler. Neymiş o dedim. Allah için açık göz dedi, uyanık göz. Allah için bekleyen, açılan, görevde olan, Allah'ın dediklerine bakmakla görevli göz. Başka bir de dedi Allah için ağlayan göz, Allah'a karşı gelmekten sakınan göz. Ya Allah'ı razı edemezsem diye yaş döken göz dedi. Evet dedim ve ilave ettim. Onunla ilgili rivayetlerde iki göz modeli daha var. Toparlayalım, tekrar edelim. 1. Allah için ağlayan göz. Hatta rivayetin birinde sinek başı kadar bile yaş dökse denilir. Diğerinde Allah için açık göz. Yani Allah'ın bak dediği yere bakan göz. Üçüncüsü Allah'ın bakma dediğine bakmayan yani kapalı göz. Bir de dördüncüsü Allah dayanamayacağım şeyle imtihan etmesin. Allah yolunda çıkarılan göz dedim. Evet, insanlar gülmeyi azaltmalılar. İnsanlar gülerek kendilerinden geçmemeliler. Ama bu sanki gülmeyi azaltmak, hani gülmenin derecesini azaltmak şeklinde en alt seviyesinin tebessüm, ortasının gülmek, bir üst seviyesi, en üst seviyesinde kahkaha olduğunu söylersek, yani gülmeden az bir nasip, ama tebessüm oldukça yaygın olsun, fakat kahkaha mı, kendinizi kaybetmeyin. Hiç olmasa daha güzel ama, diyelim yanılmış, şaşırmış, kendinizi kaybetmiş yapmışsınız, dönün geriye, bir daha yapmamaya çalışın demektir belki de. Çünkü gülmeyi çok yaptınız mı, çok güldünüz mü, kahkaha sınırına varmış, hatta onu geçmiş mi, kalbiniz ölmeye başlamıştır. Çünkü kalpte öyle bir leke oluşur ki, sonra kapkara hale gelir tüm kalp ve etkilenme özelliğini kaybeder elbette. Baş tarafa, söz getirmeden sonunu anlattım sanıyorum. Kün veri'an tekün abeden nas. Günah ihtimali olan şeylerden sakınan, vera sahibi ol ki, böylece Allah'a kulluk yapan insanların kulların en iyisi olasın. Demek ki buna güzel bir örnek veriyor aleyhissalatü vesselam. Yani bir kere güldün, günah mı? Yok. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de rivayetler görüyoruz veya sahabeden uygulamalar biliyoruz. Böyle gülünürmüş ama çok gülmek yokmuş. Az gülecekmişiz, azıcık gülecekmişiz. Hem ki çok ağlayınca az gülecekmişiz. Mesela insanın gülme ve ağlama oranı 100 ise bunun diyelim ki 5'ini 10'unu gülmeye ayırırsak 90-95'ini de ağlamaya ayırınca dengeli olacakmışız. Bu hadisten benim anladığıma göre. İşte bu vera sahibi olmanın yani günah ihtimali olan şeylerden sakınmanın bir ölçüsü olsa gerektir. Çünkü ya beni günaha düşürürse diye biraz daha dikkat edelim. Ama somurtkan, ama çatık kaşlı, ama yanına yaklaşılmaz, yani sevmeyi, gülmeyi, nefret etmeyi, bağırıp çağırmayı bilmez bir adam gibi, buz gibi, kalas gibi, odun gibi, beton gibi olmak istenmiyor elbette. Ama az yapalım, dengeli olalım, fakat tebessüm o yüzümüzde bulunsun. Hatta bazen dua et diyen kardeşlerime, benim kanaatime göre diyorum, bugün Müslümanların elinden gelen birbirlerine iki şey var. O da bir tebessüm, diğeri de duadır. Her ikisinde de cimri davranmayalım. Ben öyle inanıyorum. Yani bir tebessümün veya bir duanın Müslüman kardeşime gitmesi konusunda cimri davranmamın ne mazereti olur? Gücümüz yettiğince dua edelim, dilimiz döndüğünce dua edelim ve karşıdakine mütebessim davranalım. Onun günahını kabullenmek, onun yanlışını evetlemek anlamına değil. Ama sen bak benim kardeşimsin beyanında bulunmak üzere dilimiz döndüğünce ona mütebessim davranalım. Tekrar okuyorum. Kün veri'an tekün abeden nas ve aklilet dahik. فَاِنَّ كَسْرَةَ الضَّحِكْ تُم۪يتُ الْقَلْبِ Günah ihtimali olan şeylerden sakınan vera sahibi ol ki kulların en iyisi olasın. Gülmeyi azalt, çünkü çok gülmek kalbi öldürür. 571 كُونُوا فِي الدُّنْيَا اَضْيَافًا وَاتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ بُيُوتًا وَعَوِّدُوا قُلُوبَكُمْ اَرْرِقَّةَ وَاَكْثِرُوا التَّفَكُّرَ وَالْبُكَاءَ وَلَا تَخْتَلِفَنَّ بِكُمْ الْاَهْوَاءَ Dünyada misafir gibi olun. Kulluk ortamı mescitlerinizi evleriniz gibi değerlendirin. Kalplerinizi duyarlılık ve inceliğe alıştırın ve çok düşünün ve ağlayın. Emel ve arzularınız sizi ihtilafa düşürüp kendinize yabancılaştırmasın. Ne desem, ne deseniz, anladınız mı desem, bence evet, anlatabilir misiniz desem, sanki hayır, alın bir o kadar da benden, ne desem, ne kadar açık, ne kadar ayan beyan, ama bir tanesine dalarsanız, sanki engin denizlere daldınız. Kûnû fiddünyâ adyâfen, dünyada misafir gibi olun. Evet, misafirlik ve dünya. Öyle değil mi? Hani bir kefen alıp dönecektiniz, onun için gelmiştiniz. Ana rahminden bunun için çıkmıştınız dünyaya. Peki ama bunu unuttuğunuz an gafletinizin nasıl da pahalıya ödetildiğini biliyorsunuz değil mi? Dünyada kalmayacak mısınız meğer? Buna benzer örnekler anlatılır. İnsanlar bir yerden bir yere, bir kafileyle giderken, gelmişler bir çarşı pazar, dağılıvermişler kimileri, adam kafile reisi bağırıyormuş, dikkat edin, kafile devam edecek, ayrılmayın, bakın kendi başınıza kalırsınız, çölde kalırsınız, yolda kalırsınız diyormuş. Dinleyenler kurtulur, geri kalanlar helak olurmuş değil mi? Evet ama zaten bu yola çıkanlar yolda kalmayacaklar, nasıl olsa götürülecek. Yani adam evinde ölmüş, çarşıda ölmüş, pazarda ölmüş ya da birisi öldürmüş ölmüş birisiyle. Öldürme savaşı verirken ölmüş ne fark eder? Nasıl olsa ölen de ölecek, kalan da kalıp sonra o da ölecek ve hiç kimse dünyada kalmayacak zaten, hepsi toprağın altına. İyi ama bunun bilincinde yaşayanlar kurtulacaktır, geri kalanlar helak olacaklar. Dünyada misafir gibi olun, misafirlik neyse. Ne görevi varsa misafirin ya da ne kadar süre kalacaksa, misafirlik ne kadar da az ise... Belki o sebeple misafirliğin 3 gün olacağı beyanından hareketle dünya hayatının 3 günlük olduğu söylenirdi. Gerçi ben onu arardım ama böylesini de bilmiyordum. Hani denir ya 3 günlük dünyada nemiz var. Çünkü bakın وَالضِّيَافَةُ تَلَاسَةُ لَيَالٍ diyordu aleyhissalatü vesselam. Misafirlik 3 gecedir. Evet 3 gece bir misafirlik. Dünyanın 3 gün oluşu da sanki dün... Evet ama elimizden geçti, yarın ama henüz gelmedi, bugün işte onu değerlendirin gibi. Ama belki yarın gelmeyecek, dünü zaten bilmiyoruz. Dünya sanki bir gün, ama bir günden az, ama bir saat, ama bir kuşluk vakti, işte o kadar anlatılıyor dünya, ne kadar da kısaymış meğer. وَاتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ بُيُوتًا Bir de, kulluk ortamı anlamına gelen mescitlerinizi, secdegahınızı, secde etme makamınızı, Allah'ın emirlerine boyun eğme ortamlarınızı evleriniz gibi değerlendirin. Sanki evde nasıl rahatsınız, yapacağınızı nasıl da gönülden yapıyorsunuz, sanki evde nasıl da huzur içindesiniz, yapıp ettikleriniz sizi nasıl da mutmain ediyor, sükunete erdiriyor, siz de öyle yapın mescitleriniz ve evleriniz. Bilmem anlamlı mı, değil mi, bugüne kadar nice Müslümanlara sormuşum, hiç kimse karşı gelmemiş. Hatta kulaklarına kadar kızarmışlar, itiraz etmemişler, cevap vermemişler ya da ne dediğimi anlamışlar, belki anlamamışlar ama bir de sizinle paylaşsam. Bir evde misafir iken namaz kılacaksam, hemen hazırlığa girişen ev sahibine sorarım. bu evin kıblesi var mı? Ah, böyle soru olur mu dercesine? Ya kendisi veya orada bulunan, hani gençliğin, delikanlılığın etkisiyle çocuğu pat diye cevap verir, evet bu taraf diye. Ama yavrum, ben bu evde insanlar namaz kılmak için ne tarafa dönüyorlar demedim ki. O zaman Kabe ne taraftır diye sorardım. Kabe tarafı elbette size göre, bize göre namaz kılınacak istikamet demektir. Ona zaten kimsenin itirazı olmaz dedim. Ama benim sorumu tekrar ediyorum. Bu evin kıblesi var mı? Var elbette. Peki ne taraf? Yani bu ev yapı ve yapılanmasında ne tarafa doğru dönüyor? Bu ev ev sahipliğini nereden gelen kurallarla icra ediyor? Bu evde yeme anlayışı, bu evde istirahat anlayışı, bu evde dostluk, düşmanlık anlayışı, bu evde konu ve konuların, konuşmaların gündemde tutulma anlamı nereye göre ayarlanıyor? Bu evde ev sahipliği ve misafirlik nereye göre belirleniyor? Yani Roma'ya göre mi veya Bizans'a göre mi, nereye göre ayarlanıyor söyler misiniz diyorum. Yani bu evin kurallarını kim koyuyor, nereden alınıyor? Yok onlardan hiçbiri değildi, örf mü, adet mi, görenek mi, gelenek mi, nereden alınıyor kurallar deyince az biraz anlıyorlar ve evin kıblesini düşünüyorlar şimdi. Mesela diyorum, bu köşeye yerleştirilen neden var orada? Rahmetlik baban mı öyle istiyordu? Yo, yoksa başka tanrılardan emir mi gelmiş diyesim geliyor ama hakaret etmeyin diyorum. Peki ya neden bu sergiler böyle, bu bürgüler böyle ya da perdeler böyle, farbalar böyle ama ya neden evdeki bu ikram modeli neden böyle diye başlıyorum, cesaret buldum ya. Cevap istemiyorum ama söyleyin diyorum. وَاتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ بُيُوتًا Mescitlerinize evler yapınız. Mescidi ev yapacaksınız, evi mescit yapacaksınız. Nasıl oldu öyle? Yani biz secdeyi sadece namazla bilmeyiz de ondan bilirsiniz. Melekler Adem'e secde edince Allahu Ekber değil Adem Ekber diye mi namaz mı kıldılar dersiniz. Olur mu öyle? Ama ben zannediyorum ki galiba bana öyle geliyor ki Adem'e yönelik Allah'ın emrine boyun eğdiler. Yani secde ettiler. Yani Allah'ın dediğini dinlediler. Öyleyse biz evlerimizi ve mescitlerimizi ve evlerimizi Allah'a kul köle olma makamı bilelim. Öylece hareket edelim. Ve orada nasıl olunması gerektiğine Allah ve Resulünden aldığımız bilgileri uygulama alanı bilelim oraları. وَعَوِّدُوا قُلُوبَكُمْ اَرْرِقَّةَ Bir de kalplerinizi duyarlılık ve inceliğe alıştırın. Nasıl yani? Errikka, şefkat ve merhamet. Errikka, duyarlılık ve incelik. Errikka, böyle kalbin kalp olarak, hani kırılır ya kalp, kalp ise et parçası ise parçalanmaz bilirsiniz. Plastik gibi olur kimilerinin kalbi. Ama kalp ki kalp olma özelliğiyle alınır, anlar, şefkati vardır, merhameti vardır, incedir. Yani rikkat sahibidir. Kalbin kalp olma özelliğinden kaynaklanır bu yönü. İşte öyle yapın. Kalplerinizde böyle bir yön olsun. Kalbiniz kalp olsun, insan kalbi olsun. Yani anlayan, fark eden, inanan ya da bir şeyleri seven ama bir şeyleri sevmeyen, nefret eden, kabul eden, reddeden bir kalp sahibi haline getirin. Ve bunun için de belki de وَاَكْتِرُوا اَتَّفَكُّرَا وَالْبُكَاءَ Ağlamayı ve de düşünmeyi artırın. Çok düşünün ve çok ağlayın. Oturacaksınız. Acaba sakuto nedir? Düşüneceksiniz. Ne oldu? Tekrar mı etmemi istediniz? Ama ne kadar da boş. Ne yapacaksınız da? Olur mu? Yani ne üzerinde düşüneceğinizi o düşünme imkanını size veren Allah'a sormayacak mıydınız? Ya Rabbi, Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bana çok ağla ve çok düşün dedi. Ne yapsam, ne düşünsem demeyecek misiniz? Ya da bunu peygambere sorsanız o da Allahu Teala da sizi peygambere gönderecektir. Ya Resulallah çok düşünmemi istedin ve çok ağlamamı emrettiniz. Ne yapsam, nasıl yani bu ağlamaktan kastınız da göz yaşartıcı bir şeyler mi kullansam ya da sabah mı ağlasam, akşam mı, gündüz mü, gece mi ağlasam mı diyeceksiniz. Eğer bu konuda bilgiye ihtiyacınız varsa tabii sünnete müracaat edin elbette. Ama sünnette öğrendiğiniz bir ağlama ve düşünme modeli varsa o zaman onu uygulayın. Mesela aleyhissalatü vesselam'ı anlatan o seçkin insanlar, o duyarlı insanlar, o güzel insanlar, sahabe-i kiram, bize aleyhissalatü vesselam'ın gece hayatıyla kelime ayıp mı oldu? Gece hayatı denilince siz başka şeyler anlarsınız herhalde. Gecede yaşadığı, geceden sonra, akşamdan sonra, sabahtan önce, seherde yaşadığı hayatıyla ilgili şöyle bir bilgi verirler. Aleyhissalatü vesselam gece son üçte biri kalınca, seher vakti olunca uyanırmış. Uyandığı yerde önce misvak mı kullanırdı, önce abdest mi alırdı? Siz onu rivayetlere bakın. Uyandıktan sonra Ali İmran suresinin son 10 ayetini okurmuş. İnne fî halqis semâvâti vel ard ve ihtilâfil leyli ven nehâr le âyâtin li ulil elbâb ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve ku'ûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halqis semâvâti vel ard Rabbena ma halakte hâzâ bâtilâ sübhânek fekina azâbennâr ve devamındaki ayetler. Bakın ve yetefekkerûne fî halkis semâvât vel ard. Semâvât ve arzın yaratılışı hakkında düşünür, tefekkür eder ve de dermiş ki, yani nasıl tefekkür ettiğini sanki anlıyoruz böylece. Rabbena ma halakte hâzâ bâtilâ. Ya Rabbi, sen bunları boş yere yaratmadın, sübhansın, bizi ateş azabından koru dermiş. Öyleyse biz de böyle bir tefekkür ve tezekkür sorumlusuymuşuz. Ciddiye alacak ve ona göre düşüneceğiz. Hadisin son bölümü: Vela tahterifenne biküm el ehva. Emel ve arzularınız sizi ihtilafa düşürüp kendinize yabancılaştırmasın. Yani istekleriniz, hevesleriniz, arzularınız, beklentileriniz, emelleriniz var ya, sizi birbirinize düşürmesin. İhtilafa düşürmesin, kendinize yabancılaştırmasın. Onlar ve biz durumuna düşmeyin, çünkü onlar sizseniz, siz onlar aynı vücudun parçaları durumundaysanız, birbirinize düşüp de kendi kendinizi yemeyesiniz. Yeniden okuyorum. Kûnû fiddünnyâ adyâfen, vettehidul mesâcide büyûten, ve'avvidû kulûbeküm errikkâ, ve'ekthirû tefekküra velbukâ, ve lâ tahtelifenne biküm el-ehvâ. Dünyada misafir gibi olun, kulluk ortamı mescitlerinizi evleriniz gibi değerlendirin, kalplerinizi duyarlılık ve inceliğe alıştırın, çok düşünün ve ağlayın, emel ve arzularınız sizi ihtilafa düşürüp kendinize yabancılaştırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.